Ayrım 18, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 151. AKP kılını kıpırdatmadı. Türkiye Kalkınma Vakfı öncülüğünde Tarsus Namlun Yaylası'nda yoksul 5 çiftçi ailesiyle 1970'li yılların başında başlatılan, yıllar geçtikçe güçlenen ve Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Köytür, bir dönem 12 ilde birden faaliyet gösteriyordu. 1981'de Hollanda'da küçük üreticilere yönelik uluslararası 250 benzer uygulama arasında en başarılı örnek seçilerek ödüllendirildi. Ödül hakkıydı. Entegre tesislerle Türkiye'nin 7 bölgesinde üretim yapan Köytür, bağlı olduğu vakfın misyonu gereği kırsal kalkınmada öncülük yapmak amacıyla kümes tavukçuluğunu destekledi. Köylülere kümes dışında tüm hizmetleri vakıf veriyordu. Köytür köylünün yanındaydı. Sağlıklı tavuğun peşindeydi. Batırıldı. Bunda küresel şirket Cargill'in büyük rolü vardı. Dipnot, hep benzer şirketin karşımıza çıkması tesadüf mü? Az sabır, daha nerelerde karşımıza çıkacaklar? Şöyle, Köytür Cargill'den ham madde olarak mısır alıyordu. Cargill, Köytür'den alacağı mısırın karşılığı olarak teminat istedi. Bunun üzerine Köytür yönetimi Cargill'e güvence olarak 2 milyon dolarlık teminat mektubu verdi. Cargill, Köytür'ün verdiği teminat mektubunu nakde çevirip piyasada dedikodulara yol açınca Köytür sarsıldı. Oysa 2000 yılında cirosu 178 milyon dolara ulaşan yerli bir şirketten bahsediyoruz. Dedikodular üzerine başta Cargill olmak üzere yem firmaları Köytür'e vadeli satışı durdurdu. Yem stoku bulunmayan Köytür'de tavuk ve civcivlerin yaşamı tehlikeye girdi. 1 milyon hayvan öldü. Başbakan Bülent Ecevit milli kuruluşu kurtarmaya çalıştı. Kuş gribi aldatmacası sonunu getirdi. En büyük yerli tavuk şirketimiz Köytür 2005 yılında kapandı. AKP kılını bile kıpırdatmadı. Aksine içlerinde köy tavuklarının bulunduğu, ne kadarı döl veren, üreyen bilinmez 14 milyon tavuğu imha etti. Kuş gribi yalanı dünyada ve Türkiye'de tavuk sektöründe dönemeç oldu. Köytür kapandı ve arkasından Türkiye'de akla gelen şirketlerden Banvit satıldı. Türkiye'nin en büyük 5 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan Banvit, son açıklanan listede 1 milyar 886 milyon liralık cirosuyla 44. sırada yer alıyordu. Türk Banvit, Brezilya gıda devi BRF, Brazil Foods şirketinin oldu. Portföyünde 30'dan fazla markaya sahip olan BRF, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri. Margarinden makarnaya pek çok alanda üretim yapan BRF, yıllık 4 milyon ton gıda satışı gerçekleştiriyor ve en büyük tavuk eti ihracatçısı konumunda. Arjantin 10, Brezilya 35, Birleşik Arap Emirlikleri 1, Hollanda 1, Malezya 1, İngiltere 1 ve Tayland 5 olmak üzere 7 ülkede 54 üretim merkezine sahip. Son 3 yılda BRF üretim birimi ve marka edinmek adına 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Şirketin cirosu 10 milyar dolar seviyesinde. Banvit'i de alan ve Keskinoğlu'nu almak üzere olan BRF'nin Orta Doğu'da büyük güç olmak istemesinin sebebi helal et piyasasını kontrol etmek. Kimin bu BRF? Hatırlayınız, Brezilya gıda sektörünü 1960'larda kim ele geçirmişti? Rockefeller. 1934'te kurulan Perdigão ile 1944'te kurulan Saide'nin 2009 yılında birleştirilmesinden meydana gelen BRF, Birleşmiş Milletler gibi her ülkeden firmaların bulunduğu küresel şirket, arkasındaki beyin sır değil. Perde arkasındaki güç, Rockefeller. Rockefeller sadece Latin Amerika tarımını etkilemedi, Asya'ya da gitti. Birini yazayım çünkü bizi yakından ilgilendiriyor. Bugün Türkiye'de gerek tavuk eti, piliç ve gerekse tavuk yemi konusunda %14 pazar payıyla en büyük şirketlerden biri CP Standard. 1986 yılında İnegöl'de yem fabrikası kurarak Türkiye'deki faaliyetlerine başlayıp kısa sürede Turgutlu, Hayrabolu, Ankara, Hendek, Adana'da fabrika kurarak yıllık cirosunu yaklaşık 1 milyar dolara ulaştırdı. CP Standard şirketinin merkezi Tayland. Reklam yüzü bir dönem Seda Sayan idi. Hedef kitleyi iyi biliyorlar yani. CP Standard faaliyetlerine 1921 yılında Tayland'la başlayıp dünyanın önde gelen yem, piliçeti, sofralık yumurta ve karides üreticisi durumunda. Tarımsal sanayide yıllık 23.2 milyon ton yem üretimiyle dünyanın en büyük yem üreticisi olan CP Group, haftalık 26 milyon etlik civciv üretimiyle de dünyada ikinci sırayı alıyor. Toplam 280 bini aşkın personeliyle yıllık 20 milyar dolar ciroya ulaşmış durumda. Sürekli askeri darbelerin yaşandığı, fuhuş yurdu diye bilinen terör ve yoksulluklarla boğuşan bu ülkenin böylesine bir küresel şirkete sahip olması kafada soru işareti bırakmıyor mu? Peki Bangkok'taki Rockefeller Vakfı'nın katkıları ne? Burada sözü CP Group Başkanı sahibi Danin Cheravonant'a bırakalım. Aile şirketini nasıl büyüttüğünü geçen yıl şöyle anlattı. CP Group, Chase Manhattan Bank, şimdi JP Morgan Chase ile ithalat ve ihracat anlaşması için bir iş ilişkisine girdi. Amerikan Rockefeller Bankası bizi bağlı kuruluşlardan biri olan ABD'deki en büyük broiler üretme şirketi Arbor Acres ile tanıştırmak için yeterince nazik davrandı. O dönemde bankaya petrol kralı olan John Rockefeller'ın torunu David Rockefeller başkanlık ediyordu. David'in ağabeyi daha sonra ABD Başkanı Gerald Ford'un başkan vekilliği görevine gelecek olan Nelson Rockefeller'dı. Sanayici Nelson Arbor Acres'ı satın almıştı. 1970 civarında broilerlerin nasıl yetiştirildiğini ABD'yi bu ziyaretim sırasında gördüm. Fakat ABD'ye seyahat ucuz olmayacaktı. Bunu en büyük ağabeyim Caran ile konuşurken sırtıma tokat attı ve git ve gör dedi. Bunu söylemeseydi bugünün CP'si mevcut olmayabilirdi. New York'ta gezdikten sonra Rockefeller ailesinin adası bulunan Maine eyaletine gittim. Broiler civciv üreten tavukların yetiştirilmesinde eyalet birincil yerdi. Piliçler melez olduğundan ikinci nesil civciv üretemezler. Her bir yeni broiler damızlık kuşundan gelmelidir. Bir yem şirketinin bir damızlık şirketinden civciv satın aldığı ve yetiştirilecek çiftçilere verdiği sözleşme üretimi ABD'de kurulu bir endüstri haline gelmişti. Yem şirketleri tavuklar için yem ve ilaç sağlıyordu. Gördüğüm civciv çeşidi 8 hafta içinde 1,5 kiloya çıktı. Çok sayıda olan küçük alanlarda bile yükseltilebilirdi. O günlerde Taylandlı çiftçiler genelde hane başına 100 tavuk yetiştirmekle sınırlıydı. 10 bin kadar tavuk yetiştireceğimizi hemen anladım. Evet, Rockefeller CP grubun arkasındaki güçtü. F. William Engdahl'ın gıda sektöründeki karanlık olayları anlattığı Ölüm Tohumları kitabında köy tavukçuluğunu bitiren şu ayrıntı var. Yeni bin yıla 2000'e girerken dev Amerikan tavuk endüstrisi dünya tavuk üretimini küreselleştirmek için sahnedeydi. Kuş gribi cennetten veya cehennemden sadece bu iş için gönderilen bir hediyeydi sanki. Bu şirketler için en bariz hedef Büyük Asya tavukçuluk pazarıydı. Asya hükümetleri Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası baskılar nedeniyle çiftçileri tavukları kafes altına almaya zorlarlarsa küçük işletmeler çökecek, Tyson Foods veya Tayland temelli CP Group gibi büyük tavukçuluk firmaları zenginleşecekti. Şubat 2006'da GDO işleri ile ilgilenen bir kuruluş olan Grain tarafından yayınlanan detaylı bir raporda Tayland temelli CP Group ve diğer fabrika, tavuk çiftliklerinin bulunduğu, neredeyse her yerde kuş gribinin görüldüğü açıklandı. Bunu sakladılar. Endüstriyel gıda şirketleri hakikatleri hiç itiraf etmedi. domuz gribi, deli dana hastalığı ve ölüm tohumları ülkemizde yerel sektörleri vurdu. Türkiye'nin en büyük tavuk şirketleri Köytür, Mudurnu Piliç ve Şeker Piliç gibi milli şirketler kapandı. Dipnot: bir dönem tavukçuluk sektöründe Yupi markası vardı. Sahibi İzmirli vatandaşımız Altay Kulübü başkanlarından Henry Benazuz. İflasından sonra nerede kalıyor biliyor musunuz? Zenginlik günlerinde yaşlılar için yaptırıp İzmir Belediyesi'ne bağışladığı huzur evinde. 2004 yılında Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında Köytür, Banvit, Mudurnu, Beypiliç, Özhen, Entaş, Şenpiliç ve Keskin Kılıç vardı. Ayakta sadece yabancı şirketler ve onlarla ortaklık yapanlar kaldı. Lades tavukları vardı, Kandıra'da kurulmuştu. Civciv verip 45 gün sonra yetişmiş piliç, yani tavuk değil, geri almak üzere modern tavuk yetiştiriciliği öğretiyordu. Kapandı. Son bilgiyle konuyu kapatayım. Almanya KWF kuruluşu Türk işçilerine geri dönüşü özendirmek amacıyla emekli olacaklara kredi veriyordu. Kredi bedeli ve proje hazırdı. Sadece tavuk üretim çiftliği. Niye acaba? Yumurta konusuna gireyim mi? Organik yumurta, köy yumurtası, gezen tavuk yumurtası. Daha önce okuduğunuz sayfalardaki tavuk sözcüğü yerine yumurta koyup öyle okuyun. Fark yok. Meselenin ekonomik yönüne girmeyeyim. Küresel devler yumurtacılığı boğuyor. Örneğin yerli ihracatçı üretici Aralık 2016'da 1000 adedini 82 dolara sattığı yumurtayı sırf ihracat pazarını kaybetmemek için Mayıs 2017'de 51 dolar civarında fiyata verdi. Ya işin sağlık yönü? Yumurta canlıdır. Yemeyip kümesine bırakırsanız bir süre sonra içinden civciv çıkıyor. Yumurtanın kabuğunda milyonlarca küçük delik var. Bu deliklerden yumurtanın içindeki hücreler nefes alıyor. Hücreler nefes aldıkça da yumurtanın içindeki yapı değişiyor. Bu yapı değişmesini biz yumurtanın lezzetinin kaçması, yumurtanın bozulması olarak adlandırıyoruz. Normal oda veya mutfak sıcaklığında kalan bir yumurtanın kümesten çıktıktan sonra ortalama 5-6 gün özelliği bozulmuyor. Günümüzde soğuk zincir içinde tüketiciye ulaştırıldığında yumurtanın raf ömrü kümesten başlayarak son tüketim gününe kadar süre 28 güne kadar uzuyor. Nasıl ki tavuk süt tüketiciye soğuk zincir ile ulaştırılıyor ise yumurta da marketlerde ve bakkallarda 5-12 derece soğukluğu sağlayacak soğuk havalı vitrinlerde satışa sunuluyor artık. Bilinsin ki o yumurta artık ölüdür. Keza yumurta öldüren bir besine dönüştürüldü. 2017 yılında Avrupa'da yumurta krizi yaşandı. Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan böcek ilacı. Bu zehirli ürünün kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda da kullanımı yasak. Peki ne ortaya çıktı? Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da zehirli yumurtalar tespit edildi. Demek tavuklarda kullanmıştı medeniyet beşiği Avrupa. Ya Türkiye?
Olur mu hiç? Bizde hep helal gıda var.
Helal yutturması. Yeminde domuz bulunan tavuk, piliç yemek mubah mıdır? Evet, konunun helal gıda yönüne girmek lazım mı? Mühim konu, AKP iktidarıyla birlikte sık sık görüyorsunuz helal gıda etiketlerini. Sahiden helal mi? Dünyada helal gıda pazarının değeri yaklaşık 2,5 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bunun Müslüman ülkelerdeki pazar değeri 700 milyon dolar. Böylesine büyük gıda pazarının hakimi kim olabilir? Küresel şirketler. Örneğin gıda devi Nestle'nin helal sertifika sahibi dünyada 150 fabrikası var. Peki Türkiye'de helal gıda konusunda yeterli denetim yapılıyor mu? Size bir örnek vermeliyim. GDO'lu yemlerin Türkiye'ye girmesinde sakınca yok. Bu GDO'lu yemlerin içinde İslam'ın karşı çıktığı katkı maddeleri var mı? Mesela domuz. Değil mi ki orucu neyin bozacağı konusunda çok hassasız? Televizyonlarda din hocalarına bu konuda sorulanları görünce şaka mı yapıyorlar diye düşünüyorum. Şuna şahit oldum. Hocam elektrikçiyim. Mesleğim gereği küçük de olsa bazen elektrik çarpıyor. Sorum şu, vücuda elektrik girince oruç bozulur mu? Oruç meselesindeki özen kurbanda gösteriliyor mu? Ekrandaki hocaya iki soru sormak isterdim. Hocam bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkelerinden gümrüksüz, gümrük vergisiz hayvan ithal ediyoruz. İçinde domuzla bulunan yemlerle beslenen hayvan kesmek caiz midir? Hocam, domuz ürünleriyle beslenen hayvanın etini yersek domuz yemiş sayılır mıyız? Öyle ya, Abdullah Gül ile birlikte New York'a giden Hayrün Nisa Hanım, gittiği lokantada yemeğin piştiği tavada daha önce domuz eti pişirip pişmediğini sorup, piştiğini öğrenince garsonlardan tavayı değiştirmelerini istemedi mi? İstedi, yani konu mühim. Her Müslüman haklı olarak domuz konusunda çok hassas. De ki bana, vah yolunanlar içinde bir yiyenin yemesi için ölü eti, yani meytenin akıtılan kan, domuz eti, ki bu gerçekten murdardır, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka haram kılınan bir şey bulamıyorum. Kur'an En'am 6-145, yakın anlamlar için Bakara 2-173, Maide 4-3, Nahl 16-115 gibi. Oruçtaki hassasiyet kurbanda neden pek gösterilmiyor? Oysa Müslümanlar yedikleriyle yakından ilgiliydi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sordular. Bismillah, Allahu Ekber diyerek domuz kesen kimse dinden çıkar mı? Domuz kesmeyi bile dinden çıkma olarak değerlendirdi Şeyhülislam. Bırakın domuzu, ne sorular yok ki. Pırasa yemek helal mi? Tuz ile sirke karıştırılmış sebzeler çiğ yenir mi? Isırgan otu pişirilip yenebilir mi? Boza helal mi? Binlerce soru var. Öyle hassastılar ki Müslüman olmayan dükkanlardan gıda alışverişi yapmıyorlardı. Şimdi ne yediğini bilmiyor, merak da etmiyor. Mesele sadece ithal edilen yem ya da küçükbaş büyükbaş hayvan değil. Kırmızı eti de dışarıdan alıyoruz. Ne yediğinizi nereden biliyorsunuz? İstediğim kadar buraya neoliberal politikalarla tarım ve hayvancılığımızın nasıl bitirildiğini yazayım. İstediğim kadar buraya GDO'lu yemlerin, hayvanların ve bizim sağlığımızı nasıl etkilediğini yazayım. Pek kimse ilgilenmez. Araya domuz meselesini katınca herkes pür dikkat kesilir. Hocam, yem paket etiketlerinin üzerinde domuz yağı kullanılmamıştır notu olması gerekmiyor mu? ABD'li gazeteci Eric Schlosser'in yazdığı Hamburger Cumhuriyeti kitabında ABD ve AB ülkelerinde ucuz yem üretme uğruna domuz, at, eşek, kedi, köpek ölülerinin artıklarının ve mezbahadan toplanan kanların küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi üretiminde kullanıldığı, Türkiye'ye de ithal yoluyla bu ürünlerin yıllarca giriş yaptığı çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Konuyu yıllarca araştıran Schlosser'in verdiği bilgilere göre tahıl fiyatlarının artması ABD yönetimi üzerinde büyük ağırlığı olan hayvan üreticilerini daha ucuz sığır yemlerine yöneltti. Özellikle büyümeyi hızlandıran yüksek proteinli maddeler besicilerin gözdesi haline geldi. Büyükbaş hayvanların tamamına yakın bir bölümü hayvan ölülerinin atıklarından yapılmış hazır yemlerle beslenmeye başladı. Dipnot, deli dana hastalığına sebep olduğu nedenlerin ortaya çıkmasıyla 1997 yılından itibaren koyun, sığır, kedi, köpek leşlerinden yem yapılması yasaklandı. Ancak kümes hayvanları, at, domuz leşlerinden hala yem yapılıyor. Bu leşlerin yanı sıra sığır yemlerine proteini bol olduğu için hayvan kanı da karıştırılıyor. Kesimlik sığırlar yıllar boyunca hayvan barınaklarından satın alınan kedi ve köpek leşleriyle beslendi. Yaratılışı icabı yüksek selüloz içeren besinler, yani tahıl ürünleri yemeleri gereken sığırlar bir çeşit etobur haline getirildi. Sığırlar kendi cinsi yedirilerek bir nevi yamyamlaştırıldı. Sahi kurbanda neyi kestiğinizden emin misiniz? İthal hayvanların yemlerinde domuz kanı ve domuz kemiği külü olduğu sır mı? Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satılamazdı? Bakınız, Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın 22.9.2016 tarihinde yayımladığı Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nin 46 ile 65. sayfasında ne yazıyor? Kan ve kan unu, kemik külü, mineral katkı maddesi olarak kullanılabilir diyor. İthal edilen hayvanların domuz kanı ve domuz kemiği külü ile yapılan yemlerle beslendiğini bilmiyor olamazlar. Ki otçul hayvanların etçil beslenmesine hiç girmeyelim. Bu ülkede tam 12 yıldır Mehdi Eker Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak neden bu koltukta tutuldu? O kadar vazgeçilmez ne yaptı ki? 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde başarılı olmadığı için memleketi Diyarbakır'dan değil İstanbul'dan aday yapıldı. Peki tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği politikalarında çok mu başarılı? Kapalı kapılar arkasında bizim bilmediğimiz başarıları mı var? Sormayalım mı? Hocam, hayvan et ithalindeki en büyük 5 şirketin AKP'yi desteklemesi tesadüf mü? Hocam, domuzdan yapılma yemlerle yetiştirilen hayvanları, içinde domuz katkısı bulunan GDO'lu yemleri Müslüman bir ülkeye sokmak caiz mi? Ya kırmızı etleri? Oyun çok büyük. 18. ayrımın sonu, sayfa 158.